Ayrım 37.
Şiir sözcüklerle yazılır, sözüne alışmışızdır. Roman neyle yazılır? Sanıyorum ayrıntılarla. Büyük doğrular, sağlam davalar, önemli toplumsal gerçeklikler, yüce idealler. Yazılı bir metni roman yapmaya yetmez. Yoksa sanatsal gerçeklikten uzak, soyut bir gerçeklik çıkar karşımıza. Soyut gerçekliğin giderilmesi, düşüncelerin, ideallerin doğrudan sanatsallaşması yaşamın içinden çıkarılacak ayrıntılarla olur. Budur romancıyı röportaj yazarından ya da makale yazarından ayıran. Bir Düğün Gecesi'nde Adalet Ağoğlu ayrıntıları büyük bir ustalıkla kullanıyor. Bunun içinde insan gerçekliğine olsun, toplum gerçekliğine olsun, yaklaşımı tam bir romancı yaklaşımı. Ölmeye yatmakta olduğu gibi toplum bilimci yaklaşımı değil. Ayrıntı ustalığıyla psikolojik durumları saptama ustalığı birlikte gidiyor. İşçi-öğrenci sorunları konuşulurken Tuncer'in devrimci genç imajında öyle sevdaya, aşka yer olmayan sayfa 160. Tuncer'in "Bense o akşam söz bir an önce yeniden yıldıza gelsin diye can atıyordum" deyişi ya da Fitnat Hanım'ın Tezeli düşünürken "Yanıma gelse bari, içecekse yanımda içse, resim yapacaksa yanımda yapsa" sayfa 129 diye kaygılanan ana yüreği. Bu örnekleri alabildiğini artırmak mümkün. Ne var ki Adalet Ağoğlu zaman zaman roman kişilerine romanın gerçekliğine aykırı sözler de ettiriyor. Söz gelimi Ömer romanın son sayfasında Tezel için "Çıldırının eşiğinde bir Tezel" sayfa 318 diyor. Oysa Adalet Ağoğlu 6 sayfa önce aynı Tezel'e Aysel hakkında en aklı başında değerlendirmeyi yaptırmıştı. Ama Aysel gibi biri içeri alınmaktan ya da Sevil, Amerikan pazarından sürme aşırırken yakalanıp da kurtuluşu "pis kapitalistler" diye bağırıvermekte bulan Sevil Hanım, sayfa 40, yüzü suyu hürmetine sorguya götürülmekten gizli bir sevinç duyabilirse ne yapılır? Ağlanmaz mı? İnsanların bu denli şaşkınlaşmasına, bir direncin böylesi çocuk sulaştırılmasına ha ağlanmaz mı? Başına devlet kuşu, hangi devlet kuşu canım, yiğitlik kuşu, konmuş gibi almış bu işi, apaçık işte. Bir sayfa önce de Ömer Tezel'in yüzünden şöyle söz ediyordu. Bu yüzün çizgilerinde vurdum duymazlıktan, bir kopuştan arınmış, duyarlı, anlamı çırılçıplak yakalayarak büsbütün şaşkınlaşıyorum. Ve aynı sayfada Tezel'in Ömer'e söyledikleri. Şu andaki sesin ve yüzün var oldukça içerek içmeyerek dayanmak zorundayım. Sonra çıldırının eşiğinde bir Tezel. Nereden çıkarıyor bunu Adalet Ağoğlu? Ne hakkı var Ömer'e bunları söyletmeye? Bir Düğün Gecesi sadece 12 Mart döneminin değil bir sürecin eleştirisi. Taşralı avukat, sonra arsa spekülatörü, sonra inşaatçı, sonra bilmem ne motorlarının Türkiye temsilcisi ve o motorları orduya satmakta hünerli. Sayfa 242. İlhan Dereli çarpık bir kapitalist gelişme sürecinin oluşturduğu bir tip. Adalet Ağoğlu İlhan Dereli karşısında romancı soğukkanlılığını koruyor. Onun baba yanını, ağabey yanını gözden uzak tutmuyor. Onun toplumsal varlığını olağan karşılıyor. Böyle bir ekonomik gelişmenin, böyle bir tip yaratmasının kaçınılmazlığının bilincinde. Nitekim iş bölümüne dayalı kapitalist toplumda başka bir kaçınılmazlığı da Ali Usta'nın ağzından şöyle açıklıyor. "Düzen bizim düzenimiz değildir" diye ben Remzi gibilerin televizyonlarını onarmıyor muyum ha? Toplumsal koşullara bağlı durumları anlayışla karşılayan Adalet Ağoğlu, insani davranışlardaki çarpıklıklar, ikiyüzlülükler karşısında haklı olarak öfkesini açığa vuruyor. Söz gelimi Müjgan'ın, İlhan Dereli'nin karısı, Ayşen'le kızı tartışırken "ölüyorum bir ilaç" diye inleyip bir yandan da kırılan uzun cilalı tırnağına bakmakta olduğunu saptayınca Ayşen'e "onunla birlikte okurlara da geber" sayfa 240 dedirtmekten kaçınmıyor. Adalet Ağoğlu romanındaki insanlara serin kanlılıkla bakıyor demiştim. Bu serin kanlılığı sadece bir iki kişi karşısında sürdüremiyor. Romanın asıl eleştirisi devrimci öğrencilere yönelik. Babası bir şarkıcı kadına tutulup anasını bıraktığı, Adanalı fabrikatör oğlu da kendisini değil başka bir kızı sevdiği için hızlı devrimci kesilen Zehra. Anasının babasının parasıyla profesyonel devrimcilik yapmaya kalkışan, bu arabayı keyif için tutmuyorum altımda bir gün bir gün deyip duran, kendisine abi diyen elinde iki paket sigaracığıyla, hapishanede ziyaretine gelen gencecik bir öğrenciye ulan beni sen ele verdin değil mi diyebilen Oktay. Onlar için her gün ta nerelerden kalkıp nerelere taşınanlara, onlara temiz çamaşırlar getirip kirlilerini götürenlere, kendileri yemeyip çocuklarına, çocuklarına da yedirmeyip bunlara tepsi tepsi baklava börek taşıyanlara, oradan buradan borç alıp ihanet toplayıp azlığından da utana sıkıla paralar verenlere bir afra bir tafra. Biz içerideyiz, siz niye dışarıdasınız? Sayfa 53. Havası atanlar. Adalet Ağoğlu öğrenci gençliğin durumunu daha derinliğine gözler önüne sermek için ve hep gerçek her zaman devrimcidir ilkesine bağlı kalarak Tunceri ve Ayşe'ni değişimleri içinde anlatır. Sınıf değiştirmenin utancını yaşayan Tuncer'le sınıf değiştirememenin acısını taşıyan Ayşe'ni, nitekim Ali Usta, marangoz arkadaşının, içki arkadaşının oğlu Tuncer'e düğününde sadece bir telgraf çektiği halde Ayşe'nin düğününe yüreğinde bir küçük güzelliğin izi kalsın diye sarı kır çiçekleri yollar. Tuncer bir marangozun oğlu, son sınıfın derslerinde çok tembel, eylemlerinde çok çalışkan bir öğrencisiyim. O son sınıfa gelebilmem için marangoz babam günde kaç dolap kapağını fazladan biçmiştir. Sayfa 147. Öğrenci hareketinin önde gelenlerinden, 23 yaşında kendini devrime adamış biriydim. Sayfa 149. Devrimci genç imajında Sevda'ya aşka yer yoktur ama yıldızı. Milletvekili Remzi Tarakçı'nın kızı. Tanıyınca fark eder bir elin sıcaklığından nedenli yoksun olduğunu. Demek hep yalnızmışım. Beni seven, benim de yürekten sevdiğim onca arkadaşımın arasında yapayalnızmışım da haberim yokmuş. Sayfa 153. Profesör Ömer'e dudak büken derslerde Ömer'in karşısına geçip "Oo maşallah hocam, bakıyoruz Küba'nın ekonomisini de eleştiriyorsunuz artık. Sonra da sosyalist geçiniyorsunuz." diyen Ömer, ders verirken "in aşağı" diye bağıranlara öncülük eden Tuncer. Zengin kızı Yıldız'la evlenir, Lozan'a atar kapağı doktora yapmak üzere. Düğün gecesinde karşılaştığı hocası Ömer'e suçluluk duygusu içinde "Yıldız'la çok sevdik birbirimizi, çok da seviyoruz hocam." demek zorunluluğunu duyan, burada yapılacak ne kaldı kilere sığınmaya çabalayan ama kendi kendisiyle kaldığı zaman "Ben Yıldız'ı mı seviyorum? Yıldız'la birlik kendimi İsviçre'de doktorasını yapan biri olarak buluverişimi mi?" Sayfa 170. Diye sormadan edemeyen, küçük oğlan kardeşinin kendisinden iğrendiğini bilen, Remzi Tarakçı'nın Çankaya'nın tepesindeki evine girip çıkarken, bir zamanlar küçümsediği polis Ahmet'e görünmekten ürken, Ali Usta'nın dükkanından içeri nasıl gireceğim diye kaygılanan Tuncer. Tuncer sadece Tuncer mi? Bir bakın çevrenize. Tuncer sadece Tuncer mi? Adalet Ağoğlu'nun büyük roman başarısı burada. Tuncer'in tam karşıtı olan, bana nice yıllar önce Adanalı Hilmi'den dinlediğim bir halk türküsündeki "Gözüm göre göre vurdular beni" dizesini anımsatan Ayşen. Adalet Ağoğlu nasıl sevecenlikle yaklaşır Ayşen'e, nasıl anlayarak, nasıl içi titreyerek? Sabahattin Ali'de Kuyucaklı Yusuf'u anlatırken aynı tutum içindeydi. Romanın en sevdiğim bölümleri Ayşen'i anlatan bölümler. Dili papyon kravatlı, Ercan'la öç almak için evlenen Ayşen. Kır çiçekleri falan yok. Sayfa 232. Derken Ali Usta'nın gönderdiği kır çiçeklerinin farkında olmayan, biraz ucuz bir edebiyat oluyor. Bir sayfa sonra kır çiçeklerinin ortaya çıkışı ucuz. Gene de etkili. Sevgi denilen şey hiç uğramadı ki bizim çatımızın altına. Sayfa 244 diye yakınırken sonunda sevgisizliğe yepyeni doğmuş bir ses. Sayfa 303 oluveren Ayşen. Kime söylesem benim o koğuştaki 20 günümün ömrümün en özgür 20 günü olduğuna inanmaz diyen. Dışarıdakiler yanlarına yaklaştım mı bir hain bir casus girmiş gibi aralarına benden uzaklaşıyorlar diyen. Uğur da mektuplarını kesti son mektubunda. Hadi kızım hadi bizim işimiz bize senin işin sana diye yazıyor diyen. Babamla zaten yakınlık kuramadım. Annemden gittikçe uzaklaştım diyen. İstediğim tek şey kalmış gibiydi biliyor musun? Memleket bir yana dursun, küçük bir güzellik, içten bir yakınlık diyen Ayşen. İki yenik devrimciyi Tuncer'le Ayşen'i büyük bir romancı ustalığıyla anlatan Adalet Ağoğlu 75. sayfada Tezel'e söylettiklerini unutmuş gibi. Benim bu görevime ne umutlar bağlayanlar var. Ben şimdi onlara ne diyeceğim? Hepsi bizim Oktay değil ya. Hepsi o çilli kız, o Ç suratlı oğlan değil ya çocuklarımızın. Peki nerede o çocuklarımız? Kemal Tahir için sevgisizliğin romancısı diye yazmıştım yıllar önce. Adalet Ağoğlu için bunu söyleyemeyeceğim. Bir Ayşen bile engeller bunu söylememi. Ama Adalet Ağoğlu öç almak için evlenen Ayşen örneği sanki öç almak için yazıyor. Sıradan acıya yenilmenin de bir erdem olabileceğini, sayfa 39 gibi bir cümle parçasını. Bundan böyle güzel yüzler olacaksa sanki yalnız acı ve kahır çekmiş yüzler olacak onlar. Sayfa 310 cümlesini yazabilen ancak kanla ya da gözyaşıyla yazılabilecek bu sözleri yazabilen Adalet niçin öc almak istercesine yazıyor? Romanın en önemli kişileri Tezel'le Ömer. Adalet Ağoğlu söyleyeceklerinin çoğunu onlara söyletiyor. Ölmeye yatmaktan tanıyoruz Ömer'i. Ömer ayrı bir uçakla Erzurum'a gitti. DPT uzmanını yeni bir araştırmaya gönderiyor. Getirdiği verilerden hoşlanmayacak biliyoruz. Kocam tam bir bilim adamı. Bu denli incelmiş bir bilim adamı olması bazen kızdırıyor beni. İspatlanması gerekli hiçbir şeyi ispatlamadan yerini tavrını almıyor. Ömer'in soğukkanlı bilimciliği yine de günün kaynaşan heyecanı ortasında fazla soylu kalıyor. Sema'nın bütün gece millet sanki 7'sinden 70'ine kadar partinin ilkelerini benimseyivermiş gibi büyüterek konuşması Ömer'i kıs kıs güldürmüştür. Ölmeye yatmak sayfa 315. Soğukkanlı bilim adamı Ömer bir düğün gecesinde başkalarını yargılamaktan, eleştirmekten çok kendisiyle hesaplaşıyor. Herkesin yakalanıp esir alınabileceği bir yer var. Sorguda beni esir alamayanlara, beni kendi gözümde aşağılatamayanlara karşı. Bu bir köpek avlamasıdır. Bir köpek avlaması kimi alçaltabilir? Karım beni benim gözümde yerin dibine batırmayı başardı. Sayfa 282. Yaşanmamış, yaşamak için kendime izin tanımadığım gençlik salaklıklarımı şimdi yaşıyorum. Demek hiçbir şey atlanamıyor. Atlanan her şey gelip bir yerden uç veriyor. Sayfa 285. Ve Ömer'in yaşadığı dramı en açık seçik anlatan bir Ayşen gözlemi. Halamla Ömer abinin artık ne tümüyle birlikte ne tümüyle ayrı olamayacaklarını, işte buna benzer bir şeyi nedenini bilmeden algılamam. Beni asıl yaşlandıran bu. Sayfa 276. Ömer'in içeri alınıp bırakılmış bir profesörü üniversitenin hiç dırıltısız zırıltısız yeniden bağrına basmasından, bu bağra basmanın eş dost arasında yol açtığı dedikodulardan duyduğu rahatsızlık, Aysel'le Engin ilişkisini bir türlü içine sindirememekten duyduğu rahatsızlık, Ayşe'nin 22 yaşında güzel bir kızın tutkunluğunu sezmekten gizli bir sevinç duymanın, sayfa 11. Verdiği rahatsızlık roman boyunca sürüp gidiyor. Bir de bezdin, yorgun düştün. Sayfa 86. Gerçeği. Ömer'in derdi kendi. Gene de zaman zaman çevreye yönelik eleştirel gözlemlerini okuyoruz. Maltepe Köprüsü'nün oralarda birkaç genç işçi köylü el ele, işçi köylü el ele diyorlar. İşçi köylü gazetesi satıyorlar. Bu caddeden geçenlerde zaten işçiyle köylü karışımı birileri diye gülümsüyorum sevecenlikle. Sayfa 235. Evet, ekliyor hemen. Sevecenlikle. Sevecenlik, hoşgörü, serin kanlılık, sağduyu Ömer'in başlıca nitelikleri. Bilincinde bunun. Oysa suçlayıcı değildim. Çünkü ben ders verdiğim sınıflarda gençleri anlamış ama bunu onlara dal kavukluk sınırına vardırmamış bir Ömer'im. Tuncer'in öncülüğündeki çıkın dışarılara sabırla, sevecenlikle bakıp onlara bunun ne anlama gelebileceğini anlatan Ömer'im. Bana hadi kırlara dedikleri zaman serin kanlılıkla gülümseyebilen Ömer'im. Sayfa 142-143. Ömer'in düşünce yapısını açıklayan sözleri Adalet Ağoğlu başkalarına söyletiyor. Şöyle aktarıyor Ayşen öğrencilerin sözlerini. Şimdi koşullar hazır değilmiş daha. Şimdi serüvencilikmiş bizimki. Halk yeterince bilinçlenmeden örgütlenemezmiş. Harekete geçirilemezmiş. Geçirilirse de çok kıyım olurmuş. Yetti bu ılımlı sosyalistlerde. Sayfa 262. Ya da şöyle. Ona da gelsenize bizimle şu köye diyoruz. Belim ağrıyor diyor adam. Bu alıntılardan sonra Tezel'in Ömer'in hangi adreste oturduğunu pek bilmediği halkını sevmesi. Sayfa 200. Yargısı. Kimi yargıları gibi havada kalıyor. Bu alıntılar Ömer'in halkının hangi adreste oturduğunu çok iyi bildiğini gösteriyor ya da ayağını toprağa bastığını. Adalet Ağoğlu'nun büyük bir başarıyla anlattığı ilişkilerden biri Ömer-Ayşen ilişkisi. O saf, çocuksu sevgi başlangıcı. Ömer'in Ayşen karşısındaki durumu bana Zekeriya Sertel'in Nazım Hikmet'le ilgili anıları tefrika edilirken milliyetten kesip sakladığım bir şiiri anımsatıyor hep. Son yıllarda okuduğum en güzel aşk şiirini. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ağır posta paketini neyin nesi belirsiz, telaşlı, kuşkulu açar gibi. Seviyorum seni, denizi uçakla ilk defa geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kımıldayan bir şeyler gibi, seviyorum seni, yaşıyoruz çok şükür der gibi. Tezel, ölmeye yatmaktan tanıyoruz onu da. Anasının can havliyle sorduğu soruları, içecek bir şey yok mu? Ölmeye yatmak, sayfa 188, diye yanıtlayan Tezel'in bir cümlesiyle başlıyor roman. İntihar etmeyeceksek içelim bari. Daha düğünün ta başında böyle söylemişti. İçimde yakaladığım yepyeni bir şey. Bu Obung'un düğünden de, Aysel'in götürülüşünden de, Ayşen'den de, evime dönme işimden de, dahası o tek kurşundan da öne geçiyor. Her şeyi kavrayıp içine alıyor. Tezel bile yaşamak istiyor. Ömer'in değerlendirmesi bu. Adalet Ağoğlu genellikle Tezel aracılığıyla yapıyor toplumsal eleştirilerini. Yukarıda buna değinmiştim. Ne var ki Tezel'de eleştiri, daha doğrusu yergi, bir yaşama biçimi olmuş, inancını yitirmiş kişilerin, çoğu gibi bütün insanları kötüleme, horlama eğiliminde. Hoşgörüsüz. Ömer'deki sevecenlikten eser yok Tezel'de. Kendini sınır dışı edilmiş bir hiç olarak duyuyor ya, öteki insanlarla eşitliği onları da hiç yaparak sağlamaya çalışır gibi bir hali var. Ne seviyorum ne nefret ediyorum diyor ama daha nefret etme gücünü yitirmemiş. Son resim sergisinde devrimci bir genç kızdan yediği tokat. Çeyenin kalıbının tükürmesi. Çevrenin ikiyüzlülüğü. Arsa alıp arsa satan ağabeyi derken 25'lerinde çiçeği burnunda elinden en iyi gelenle insanlığı ve ülkesini mek parmak yüceltmeye çalışırken sınır dışı edilmiş. Yersiz yurtsuz bir vatandaş. Ne vatandaşı canım? Sınır dışı edilmiş bir hiç olarak duydum kendimi. Sayfa 46. Tezel'in insanlara ve olaylara bakışı hep bu sınır dışı edilmişlik duygusundan, hep ben kendimi sevmez oldum. Sayfa 186. Yargılamasından kaynaklanıyor. Tipik bir küçük burjuva aydını yenikliği ve bezginliği ve hırçınlığı. Bu hırçınlık kimi zaman çok doğru yargılara dönüşüyor. Oyuncu olmak, devrimci olmaktan kolay mı? Ha? Hele bu ülkede. Sevsene işini, saysana. Sayfa 80. kimi zaman da Ömer'in halkının adresini bilmediğini ileri sürmesi gibi sadece hırçınlık olarak kalıyor. Ama yaşayan, yapay yanları olmayan, hatta sevimli, biri tezel. Adalet Ağoğlu'nun olumlu kişisi Ali Usta'dan daha gerçek, daha inandırıcı. Bir düğün gecesi üzerine daha çok şey yazılabilir. Aldığım notların hepsini kullanmadım. Kitabın çok önemli bir yanı üzerinde, kitabın bu yanını somutlaştıran kişiler üzerinde ise bilerek durmadım. 3-5 kişi. 3-5 kişi Adalet Ağoğlu'nun son romanının adı. 1980'de yayımlanmıştı. Yaz sonu. Demek 4 yıl aradan sonra yeni bir roman. Romanları çıkar çıkmaz okuduğum birkaç romancıdan biridir Adalet Ağoğlu. 3-5 kişiyi de yayımlandığı günlerde okudum. Romandaki 3-5 kişiden biri sanayici Ferit Sakarya. Adalet Ağoğlu 9 Nisan 1984 günlü Nokta dergisinde şöyle diyor. Ben Ferit Sakarya'nın Türk romanına mutlaka girmesi gerektiği inancındayım. Bu yüzden romanıma koydum. Ekonomiyi çok iyi bilen bu sanayici tipi ilgililerce tartışılırsa ben bir romancı olarak görevimi yerine getirmiş olurum. Romancının böyle bir görevi de olduğunu ilk defa duyuyorum. Ferit Sakarya sanayici, ticaret alanından benzer bir tipi Samim Kocagöz, 1973'te yayımlanan İzmir'in İçinde adlı romanında işlemişti. Romanın en başarıyla çizilmiş kişisi olan Hidayet Bey, romancılarımızın şimdiye kadar pek de farkında olmadıkları yeni bir tip. Aklı başında iyi yetişmiş, bilinçli, kültürlü, akılcı, batılı anlamda bireyci bir burjuva. Samim Kocagöz'ün Hidayet Bey'in mason olduğunu belirtmesi boşuna değil diye yazmıştım yıllar önce. İzmir'in içinden de olaylar 1960'ta geçiyordu. 3-5 kişi de ise yıl 1980'dir. Füsun Akatlı 1 Nisan 1984 günlü. Em Sanat dergisinde yayımlanan yazısında olayın 1978'de geçtiğini söylüyor. Oysa romanın 322. sayfasında kısmet 33 yaşındayım. Doğum 1947 diyor. Yani yıl 1980. Yazılarını severek, beğenerek okuduğum, imzasını gördüğüm her dergiyi mutlaka satın aldığım Füsun Akatlı'nın yanlışını bulmuş olmak için değil elbette. 1980'in üzerinde böyle önemli duruşum, bunun nedenini ileride açıklayacağım. Aradan geçen 20 yılda sanayide çok yol alınmıştır. Bunun için Ağoğlu'nun roman kişisi olarak bir sanayiciyi seçmesi elbette çok yerinde. Ama açık söyleyeyim, yukarıya aldığım sözlerini pek anlayamadım. Ne demektir? Ekonomiyi çok iyi bilen bu sanayici tipi. Ferit Sakarya'yı Adalet Ağoğlu yarattığına göre ekonomiyi çok iyi bilen sanayici romancının kendisi olmuyor mu?